Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacak.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.
Fotoğrafın tamamından bir kez daha iyi günler. 5 Kasım 2018 bugün pazartesi. Sesim korkunç, ben de farkındayım. Ben Ahu Özyurt. RSFM'e hoş geldiniz. Bana ne kadar tahammül edebileceğinizi bilmiyorum bugün ama dün hiç çıkmıyordu. Neyse, en azından az konuşurum, konuklarımı daha çok konuştururum diyelim. Fotoğrafın tamamından bir kez daha birlikteyiz. Şimdi bugünün birkaç tane önemli konusu var. Tabii en önemli konusu ve en önemli rakamı enflasyon. Ekim ayı enflasyon rakamları. TÜFE'de yıllık olarak %25.24. 15 yılın zirvesindeki bir rakamdan bahsediyoruz. ÜFE'de daha da büyük, 45.01. Biz nasılsa tüketiciyiz, bize bağlamaz, üretici düşünsün demeyin. Çünkü o 1-2 ay rötarla mutlaka bize yansıyacak. Murat Saman'la onu konuşacağız birazdan. Hafta sonu çok konuşulan Uganda Büyükelçimizin giydiği kostüm meselesi ve Amerika'nın yaptırımlarını kısacık da olsa değinerek sevgili Farukloğlu'yla, eski büyükelçiyle masaya yatıracağız. Ve sesimin kısılmasına neden olan, aslında çok da güzel geçen Bir Dünya Kadın Sempozyumu hafta sonu Cuma Cumartesi Mardin'de yapıldı. Profesör Doktor Edibe Sözen Hoca ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü. Son bölümde bu konferansta biz ne yaptık onu bir konuşacağız. Ama önce galiba Murat telefon attığımızda, hemen bekletmeyelim. Çünkü onların vakti çok değerli bu aralar. Ekonomist arkadaşımız, yatırım uzmanı aynı zamanda ve Bilgi Üniversitesi'nde de öğretim üyesi sevgili Murat Saman. Telefon attığımızda Murat, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar, iyi haftalar.
Çok teşekkürler, size de kolay gelsin. Şimdi sen enflasyon rakamlarının neden önemli olacağını dün akşam attığın bir tweetle, 3 maddeyle sıralamıştın. O maddeleri önüne koyduğunda bugün gördüğün tablo, hani görev değişikliği vesaire ve yansımalar, bir yorumlar mısın önce, sonra bir iki alt kalemi de ayrıca soracağım sana.
Evet, evet, o tweette aslında bir de bir sonraki tweette 2,5-3 arası bekliyorum diye bir hesaplama yaptım. 2,67 geldi, yani tam ortasında geldi enflasyon. Ya beklediğim gibi geldi. Şimdi enflasyonla mücadele programından önce beklentiler daha çok 3,5-4 civarındaydı enflasyonda. Fakat tabii topyekün enflasyon mücadele programından sonra enflasyondaki artışların durduğunu, yani enflasyon artışı durdu. Artı tabii indirimlerin başladığını gördük. Yani belki de hepsinde değil ama özellikle bazı ürünlerde indirimler gelmeye başladı. Bir de tabii şunu söylemek lazım. İTO enflasyonu ve TÜFE enflasyonu arasında bir korelasyon vardır genellikle. Sen evet. de bilirsin. Hı hı. Yani İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon önce açıklanır. Ondan sonra TÜFE açıklanır. Tabii her zaman bir korelasyon olmaz ama son zamanlarda baktığımızda Ekim enflasyonu özellikle İTO ve TÜFE arasında bir korelasyon olduğunu görüyoruz. İTO 3,5 geldi. Bugünkü enflasyon TÜFE'de 2,67 geldi. Yani aslında indirimlerin bir faydası olduğunu burada görüyoruz. Tabii bundan sonra devam edecek mi? Muhtemelen Kasım ayında da bu devam edecektir. Tabii şunu da söylemek lazım. Bir önceki enflasyona göre rekor gelen, işte 6.30 gelen Eylül enflasyonundan sonra kurların da aşağı geldiğini görüyoruz.
Doğru.
Tabii ki enflasyonunun büyük bir sebebi de burada talep değil. Yani geçen seneki talepti ama bu seneki büyük bir sebebi Ağustos'ta gördüğümüz çok önemli kur şoku.
Doğru.
Ve maliyetlere yansıması. Şimdi maliyetlerin de aşağı gelmesi eğer devam ederse gelecek aylarda da daha nispeten düşük bir enflasyon göreceğimizi söyleyebilirim.
Ama öte yandan şimdi bir üretici enflasyonu var ki siz hep bunu ve çekirdek enflasyonu çok yakından takip edersiniz. Bu bir iki ay rötarla rakamlara yedirile yedirile gelecek gibi gözüküyor. Bu 45 daha önce hiç görmediğimiz bir rakam.
Kesinlikle.
Şimdi tamam, kur geriledi, maliyetler biraz düşecek. Anladığımız kadarıyla Amerika ile varılan uzlaşı sonucunda petrol ve enerji girdileri konusunda da bir sıkıntı yaşamayacağız ama ne kadar gerileyebilir veya gerilediği yeri tahmin edebiliyor musunuz bu seneyi bitirme ihtimalimizi?
Şimdi ben Kasım'a baktığım zaman şimdi geçen sene Kasım'da 1.49 çıkmıştı. Bu sene ondan, yani bu trendle devam ederse muhtemelen 1.49'dan çok daha aşağı gelecek. Yani 1, ya 0 ile 1 arasında gelme ihtimali var Kasım ayında. Yani enflasyon fiyattan sırf artmaması, önemli ürünlerde düşüş göstermesi muhtemelen Kasım enflasyona yansıdığını göreceğiz. Bu şu demektir, bugün gördüğümüz 25-24'ten muhtemelen Kasım enflasyonunda tekrar 25'in altına ineceğiz. Hı hı. Şimdi burada iki tane hedef var. Bir 20.8, yeni ekonomi programında belirtilen hedef. İkincisi de en son Sayın Çetin Kaya'nın, Merkez Bankası Başkanı'nın belirttiği 23.5 hedefi var. Benim gördüğüm, yani 23.5 hedefine yaklaşacağımızı düşünüyorum yıl sonuna kadar. Ben kısa vadeden bahsediyorum. Tabii ki daha sonrası için bu yeterli olacak mı? Bence olmayacak. Sonuçta maliyet enflasyonu ve TÜFE arasında çok ciddi bir makas var ve alışık olmadığımız bir makas. Ve bu makasın daralması için iki tane ihtimal var. Ya TÜFE üfeye doğru yetişecek, yani maliyet TÜFE'ye yansımış olacak, hı hı, doğal olarak, gecikmeli olarak, ya da maliyet düşecek ya da üfe düşecek. Hı hı. Onun için gelecek dönemde kurun nasıl bir performans göstereceği bence çok önemli olacak. Benim şu anda konuştuğum 1-2 aylık bir periyot. Gelecek sene için tabii ki unutmamak lazım. Mart sonunda bir seçim var. Hı hı. İşte maliye politikanı ona göre hareketlenecek ve genişlemeci bir maliye politikası ben olacağını görüyorum. Zaten geçen hafta Sayın Berat Albayrak yeni
ÖTV,
önlemler
KDV
getirdi.
ÖTV, KDV indirimleri konusu değil,
evet,
mi?
Evet. Onun için yani kalıcı olarak enflasyon düşüyor demek için erken bir rahatlama var. Gelecek 1-2 ayda bunu görebiliriz. Ama daha yükseğini göreceğini ben gelecek sene için tahmin ediyorum. Yani Şubat, Mart, Nisan aylarında enflasyonun bu seviyelerden daha yüksek olabileceğini görüyorum şimdiden.
Önümüzdeki sene bahar aylarında daha da yüksek olabilir diyorsun. Doğru anladım.
Evet, yani büyük ihtimalle 26-27 minimum seviyelerine gelebileceğini görüyorum. Çünkü kur ne kadar rahatlayacak? Belki de 5 civarında, ama unutmayalım 4'ten gelen bir maliyet var.
Doğru.
%20-25 gibi bir artış var kurda. Bunun mutlaka enflasyona yansıyacağını görüyoruz. Tabii ertelenmiş zamlar var.
Evet.
İşte Ocak'ta yeni zamların gelebileceğini, işte asgari ücretin artacağı. Yani onunla birlikte Şubat, Mart, Nisan gibi enflasyonda tekrar bir yükseliş görebileceğiz. Fakat Mart sonraki seçimden sonra alınacak önlemlerle, kalıcı önlemlerle, burada önem demek istediğim iki tane ana konu var. Bir, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceği varsayıyorum. İkincisi, hı hı, de artık çok ciddi bir şekilde sıkı bir maliye politikasını devreye gireceğini varsayarak enflasyon o zaman bahar aylarından sonra tekrar düşüşe geçebilir.
Herkesin tedirgin olduğu galiba o maliye politikasında Batı'ya, Londra'ya, piyasalara verilen sözlerde bir miktar büyük durgunluk korkusu nedeniyle hafif bir gevşeme görüyoruz. İşte vergiler, ÖTV'lerde. Şimdi mesela otomotiv sektörü diyor ki bu 3 ay bize yetmez, biz bunu 6 aya çıkartalım. Gayrimenkul sektöründe de yine benzer bir paketten bahsediliyor. Burada bir kere disiplinden kaçarsak ipin ucun tamamen kaçma ihtimali de var galiba, değil mi? Ne dersin?
Kesinlikle. Çok güzel özetledin. Yani şimdi Enflasyonu düşürmek için dediğim gibi hem mali politikaların hem de para politikalarının gerçekten koordine gitmesi gerekiyor. Yani bir yerden siz sıkı para politikası yaparken öbür tarafta genişlemeci olursanız enflasyonu orta ve uzun vadede düşüremezsiniz. Evet. Çünkü unutmayalım, devlet en çok talep edici. En büyük kalem devlettir. Yani devlet talebi desteklerse eğer enflasyonu düşüremezsiniz. Yani Merkez Bankası tek başına yetmez. Hı-hı. Mali politikanın bunu mutlaka desteklemesi lazım. Yani bizim önce evet bir küçülmeye doğru gidiyoruz. Bazı sektörlerde ciddi sıkıntı var. Ama kesinlikle bir işte dengelenme, bir tekrar sıkıntı olan belki de sektörlerin ya da küçülmeyi göze alıp bizim öncelikle hedefimiz gerçekten enflasyonu düşürmek olmalı. Yani bu enflasyon düşmeden zaten diğerlerinin bir iyileşme beklemek çok zor. Yani bugün en büyük sorun bence faiz. Faiz çok yüksek.
Doğru.
Fakat faizin yüksek olmasının en büyük sebebi enflasyon. Siz enflasyonu düşüremezsek biz bu faizler de aşağı düşmeyecek. Hı. Bak çok güzel bir şey söyledin. Otomobil sektörü evet bunun uzamasını isteyecektir. Ama işte bunun uzaması maliye politikasına ekstra bir gevşeklik demektir. Tabii. Artı sadece ÖTV belirli oranlarda düştüğü için insanlar koşup araba almayacaklar evet. belki de. Çünkü faizi alıyorsanız, bunu krediyle alıyorsanız tabii. burada ciddi bir kredi maliyeti de var şu anda. Yani 2-3 ay öncesine göre neredeyse 2 katına çıkmış bir kredi maliyetinden bahsediyoruz. Kredi maliyetlerinin kalıcı bir şekilde aşağı düşmesi lazım. Ondan önce de enflasyon beklentileri ve enflasyonun aşağı gelmesi lazım.
Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat Sağlam. Bize resmi çok net, hani doğrusu iyiye giden bu, kötüye giden bu, aman dikkat edelim diyerek hepsinin altını çizdi. Çok teşekkürler Murat, kolay gelsin diyelim.
Ben teşekkür ederim Ahu, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, mersi. Sağ ol.
Murat'ın altını çizdiği hakikaten önemli. Bir kere o ipin ucu kaçarsa. Şimdi otomotivciler diyor ki bu bize 3 ay yetmez, 6 ay verin. Tamam yani stok eritelim, yıl sonu rakamlarımız iyi gelsin. Tamam, bunu hep yapıyorsunuz, bankalar da yapıyor. Sonra diyorsunuz ki rekor kırdık. İyi güzel de kardeşim, dönüyorsun enflasyon yine aynı, faizler yine aynı. Ekonomiyi böyle bir parantez içine almış olalım. Şimdi geçiyoruz ikinci konumuza. Pek eğlenceli geldi herkese bu meseleyi tartışmak ama işin içinde diplomatik bir kriz var mı? Bir büyükelçimizin kariyeri mi söz konusu? Uganda'daki 29 Ekim bayramı resepsiyonunda Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sayın Sedef Yabuzalp'in Yunan mitolojisini andıran kıyafetler giymesi tepki çekti. Bunu Sözcü Gazetesi manşetten yayınladı, hatırlatalım. Türk medyasında Yavuz Alp'in Yunan mitolojisinden uğruna Truva Savaşı çıkan Helen'e, başkatibin baş tanrı Zeus'a benzetilen görüntüleri üzerine soruşturma açıldı. Sayın Sedef Yavuz Alp de merkeze çağrıldı. İşin içinde 2018 Truva yılı tanıtımları da var. 29 Ekim'de bu giyilir miydi diyenler var ama yıllarını diplomasiye vermiş bir büyükelçi böyle bir hata yapar mı? Yaparsa gerçekten teamül hatası mıdır? Eski büyükelçi, çok kıdemli bir diplomat Sayın Faruklioğlu telefon attığımızda, efendim sizi yakalamışken bu Amerika'nın yaptırımlarını da soracağım çünkü Amerika'yı en iyi bilen isimlerdensiniz ama önce bu diplomatik kıyafet kostüm krizini bize bir yorumlar mısınız? Burada bir hata, bir hani çizgi dışı davranış bir şey var mıdır?
Şimdi bu zor bir konu. Yani bu çok sert tepkiler verenler var. Evet. Anlayış gösterenlerin sayısı ise maalesef çok az. Çünkü verilen tepkiler tek bir fotoğraf, birkaç fotoğraf karesinden itibaret onlara verilen tepkiler. Oysa o fotoğrafların arkasında bir niyet var, vesile var, ortam var, bir arka plan var. Bunlar üzerinde durulmuyor, durulması gerekir. Şimdi öncelikle şunu vurgulamak lazım. Bir suç mu işlenmiştir? Hayır. Bir bakanlık, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bir talimata aykırı mı hareket edilmiştir? Hayır, öyle bir durumda yok. 2018 yılı Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından TUA ile ilan edilmiş midir? Evet. Bu yıl babında Türkiye için hatta büyük bir opera hazırlığı olduğunu anlıyorum. Büyük bir ağırlık, önem verilirken bu Türkiye'nin tanıtımına buna büyükelçiliklerin görevi arasındadır tanıtım. Türkiye'nin gündemine ilişkin tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra Kampala Büyükelçimiz çok iyi yetişmiş, çok başarılı, çok hakikaten seçkin bir arkadaşımız. En iyisini mi yapmıştır? Hayır. Yani şöylesi daha uygun olurdu. Bu kıyafetleri kendisi ve yanında çalışan meslek memuru yerine yine büyükelçilikte işte birisinin hanımı, öbürünün eşi şeklinde birilerine giydirselerdi daha belki uygun olurdu. Ama yine de ben sorgusuz sualsiz büyükelçinin geri çağrılmasını ve böyle medyada konunun bir skandal olarak değerlendirilmesini çok üzücü buldum. Yanlış buldum. Bir medyatik, yani medya tarafından linç edilen Dışişleri Bakanlığı da maalesef bu linç olayına karşı duracağını efendim geri çağırdık şeklinde bir açıklamayla Büyükelçimizin yanında şimdilik yer almamıştır. Umarım konu biraz daha böyle üç boyutlu şekilde anlaşıldıktan sonra Büyükelçinin onuru ve itibarı iade edilir. Yani yapılması gereken budur. Şeyi anlıyorum, yani halkın tepkisini, ki ben bir tweet attım, oraya da böyle evet. Çok şeyler geldi. Hani genelde olumlu karşılandı ama çok sert tepkiler verenler de oldu. Bu tepkileri de anlıyorum. Çünkü yani bir defa kaç kişi 2018'in Troya yılı ilan edildiğini biliyordu. Kaç kişi büyükelçilerin ve büyükelçiliklerin görevleri arasında tanıtma olduğunu biliyordu. Bir arkadaş demiş ki, bu da tecrübeli bir arkadaş efendim, kendisi turizm ateşesi mi? Muhtemelen Kampala Büyükelçiliği'nde turizm ateşeliği yoktur.
Yok tabii.
Bir küçük bir büyükelçiliktir. Onun için yani biraz böyle biraz esnek, daha olgun, daha serin kanlı bir tepkiyle karşılanması, özellikle Dışişleri Bakanlığı tarafından. Kamuoyunun tepkisi serbest, yani herkes kendi düşüncesini söyleyebilir. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisinin daha temkinli olması, medyanın da biraz daha sorumlu olması gerekirdi.
Evet, biraz çabuk böyle sosyal medya üzerinden hızlıca bir linç şeyi başladı. Dalga geçerek, linç ederek vesaire. Umarız biraz daha netleşir mesele. Kendisi çünkü bir Afrika'da görev yapmak kolay değil. Bir kadın büyükelçi olarak orada olması önemli. Hariciyemizi de bu kadar hızlıca harcamayalım derim. Efendim, buradan birkaç dakika daha vaktim var. Hemen yakalamışken sizi Amerika'nın yaptırımları meselesini sormak isterim. Şimdi biz anlaşıldığı kadarıyla bu işten muaf oluyoruz İran'a yönelik yaptırımlarda. Ama yine aynı şekilde Halkbank krizinde yaşadığımız gibi bir arka kapı, bir başka türlü bir para trafiği böyle bir tehlikede bir kenarda duruyor. İran böyle bir şey eğer yapmak isterse kendi ticareti açısından. Bizim bu yaptırımlar sürecinde almamız gereken tavır nedir sizce?
Şimdi önce bu yaptırımlardan muafiyet konusunu biraz netleştirmek lazım.
Tabii.
Muafiyet henüz resmen açıklanmadı. Yani önümüzdeki saatlerde Amerika'da Hazine Bakanlığı tarafından açıklanacak. Hı hı. Anladığımız kadarıyla Türkiye muaf. Ama neyden muaf? Bu geçici bir süre için, yani azami 6 aylık bir süre için Türkiye bakımından petrol alımları. Yani Amerika'nın beklentisi azami 6 aylık süre sonunda bütün bu 8 ülke olacağı söyleniyor. 7 ülke artı Tayvan. Hı hı. Bunların 6 ay sonuna doğru, 6 ay sonunda İran'dan satın aldıkları petrolü sıfırlamaları bekleniyor. O bakımdan geçici bir rahatlık. İkincisi, bu muafiyet hangi unsurları tam olarak kapsıyor onu da yapılan açıklamalardan anlayacağız. Çünkü Türkiye'nin petrol kadar önemli ki ithal ettiği toplam petrolün üçte birini İran'dan satın alıyor hı hı. Türkiye. Çok önemli miktarlarda da kış mevsiminde dikkate aldığımızda doğal gaz alımları. Ha, şimdiye kadar doğalgazda lafı geçmedi Amerikan yaptırımları şeyinde, kapsamında. İnşallah bu tamamen dışarıdadır. Üçüncü bir nokta, bu muafiyetler neyi kapsarsa kapsasın, Türk bankalarında biriktirilecek, yatırılacak hesaplarda, bu para, satın alınan şeylerin karşılığı Türk bankalarında yatırılacak ve İran sadece ve sadece gıda, tarım ürünleri, ilaç ve ilaçla işte bağlantılı unsurlar satın alabilecek. Türkiye'nin buna da uyması lazım. O bakımdan iyi bir şey tabii, yani önümüzdeki 6 ay iktidar bakımından tabii yerel seçimler içinde bir rahatlık sağlayacaktır muhtemelen. Fakat geçici olduğunu bilelim. Uygulanmasının da çok titiz bir şekilde Amerika tarafından izleneceğini de bilelim. Herhangi bir sapmada Amerika durun arkadaş bu böyle olmuyor şeklinde bize geri dönebilir.
Buradan hareketle bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir cümlesi var. Trump'la telefonda konuştum. Halkbank için talimat verecek. Biz aylarca bunu konuştuk. Hakikaten Adalet Bakanlığı'nın böyle bir şeyi yok diye, ama siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Halkbank'a hani belki zaten haftalardır, aylardır konuşulan çok düşük bir sembolik ceza vesaire, bir süredir zaten pazarlık süreci, müzakere süreci devam ediyordu diye, ama talimat verecek, o ceza verilmeyecek gibisinden bir hava herhalde doğru olmaz değil mi bunu söyleyebilmek şu noktada?
Şimdi çok güzel bir, önemli bir nokta. Yani Trump tam olarak hangi kelimelerle ben ilgili bakanlara talimat veriyorum dedi bilmiyoruz. Ama ilgili bakanlara verilen talimat aynen efendim adalet sistemine, mahkemeye talimat olarak Amerikan sisteminde kesinlikle intikal etmez. Öyle bir şey yapamaz bakanlar. Ha, şunu demiş olabilir, tabii tercüman aracılığıyla konuşulduğu için bilmiyorum. Ama Amerikan kültürünü, konuşma tarzlarını dikkate aldığımızda Trump, Başkan Trump şunu demiş olabilir. Tamam Sayın Başkan, ben bu konuya bir daha bakmalarını söyleyeceğim.
Evet.
Yani buna benzer bir şey söylenmiştir. Yoksa yani evet, bakanlarına talimat verir de talimat mahkemelere talimat şeklinde iletilecek bir talimat olamaz. Yani yürütme yargıya Amerika'da talimat veremez.
Peki tam da bundan sonra efendim, bizim basınımıza henüz yansımadı ama Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamalarından sonra Sayın Müsteşar'ın Amerikalı mevkidaşıyla Amerika'da yaptığı bir dizi görüşmenin basın notu Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Ve bunda büyük ölçüde mesela Suriye'deki ortak devriye meselesi, ama oraya açılan ateşteki kriz meselesi, bunların konuşulduğu anlaşılıyor. Yani Amerika bizi bu yaptırımlardan muaf tutuyor ama karşılığında bir ortaya gelecek bir fatura var gibi. Siz o resimde ne görüyorsunuz? Bu sadece bizim İran'a sırtımızı dönmemiz midir? Suriye ve Irak ekseninde YPG üzerinden yürüyen bir pazarlık mıdır? Ne hissiyatınız var?
Şimdi Rahip Brunson'un bırakılmasından sonra ilişkilerde bir rahatlama oldu. Ondan sonra yaptırımlar kaldırıldı. O da bir rahatlama havası yarattı. Fakat ben sorunların çoğunlukla olduğu gibi yerinde durduğunu düşünüyorum. Bu Suriye bağlamında böyle, Irak ve İran bağlamında böyle. Bu atılan son adımlar Amerika tarafından daha çok ister muafiyet konusu olsun, ister Suriye bağlamındaki konular olsun. Ve tabii şey var, bir de önemli faktör, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı olayı var.
Doğru.
Amerika Birleşik Devletleri yönetimi şu sıralarda Türkiye'yi kızdıracak, öfkelendirecek adımlardan kaçınıyor, söylemlerden kaçınıyor. Ama bu sorunların, özellikle Suriye bağlamındaki sorunların çözüldüğü anlamına da gelmiyor. O nedenle böyle önümüzde belirsizliklerle dolu bir dönem var. Amerika bakımından İran tek hedef ve ağırlıklı hedef. Türkiye mümkün mertebe kendi yanında tutacak veya İran'ın yanına itmeyecek bir tavır, bir politika izlediğini düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Washington Büyükelçimiz, eski Washington Büyükelçimiz Sayın Faruk Loğlu yayınımıza katıldı. Bize hem bu kriz de demeyelim aslında, gündemi meşgul eden resepsiyon meselesi, resepsiyonda giden kostüm meselesi. Ama daha çok Amerika ile ilişkiler, bugünden itibaren nasıl bir tablo göreceğiz ve neleri nasıl okumalıyız? Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum efendim.
Ben size yeni işinizde de başarılarınızın devamını diliyorum.
Çok teşekkürler, sağ olunuz efendim.
Oldu, iyi günler.
Şimdi Sayın Büyükelçimizin altını çizdiği mesele önemli. Çünkü baştan beri burada konuştuğumuzda bir Amerika ile yakınlaşmanın bazı maliyetlerle, bazı hani tabiri caizse yemek faturalarıyla geleceğini biliyorduk. Konuk ettiğimiz siyasetçilerin de hepsi bunu söylüyor. Şimdi belli ki ekonomide girilen darboğazdan, sıkıntıdan çıkmanın yolunu mevcut hükümet, AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı Batı ile yeniden uyumlulaşma veya yeniden eksen birliği yaratma şeklinde okuyor. Ve bu nedenle de Amerika ile bir miktar paralel yürüyen adımlar göreceğiz. Bu bizim İran'la ilişkilerimizi, Rusya ile ilişkilerimizi nasıl etkiler? Önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek. Suriye ekseninde biraz daha netleşecek. Suriye'den bahsetmişken biz Cuma günü Mardin'de bir kadın konferansındaydık ve Suriye'den kaçıp gelen gencecik bir mülteci kızı dinledik. Başka şeyler de dinledik. Kadınları konuştuk. Sıla ve Ahmet Kural meselesi gölgesinde başlıyordu konferans. Sayın Emin Erdoğan da teşrif ettiler. Biraz kadına yönelik şiddetten de bahsettik ama başka neler konuştuk? Merak ediyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. Bir Mardin türküsü dinleyelim. Sonra sevgili Edibe Sözen Hoca'ya soracağız konferansı, sempozyumu hazırlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü'ne.
Bir tel çektim Mardin'de, bin ah çektim derinde, bin ah çektim derinde, le le le yar sabi abi sar suyu gibi yaş gelir gözlerimde. Yaş gelir gözlerimde, le le le yar sabihan. Abi sor suyu kibi, yaş gelir gözlerimde. Yaş gelir gözlerimde, le le le yar sabihan. Hamaylı var boynunda, cerresi var kolumda, cerresi var kolumda.
Sevgili Müslüm Gürses'ten dinledik, bir tel çektim Mardin'den. Şimdi biz Mardin'deydik kadınları konuşmak için, bir dünya kadın sempozyumu için. Cuma, cumartesi günü çok sayıda kadın, yazar, çizer, iş kadını, öğrenci hep beraber Mardin'deydik. Kadın meselesini konuşunca dönüp dolaşıp tabii biz buradan yola çıkarken Sıla ve Ahmet Kural meselesi gündemdeydi. Şu dakikalarda da Ahmet Kural adliyeden ifade vermiş çıkıyor. Türk adaletine güveniyorum dedi. Avukatı da adli yargılama hakkına saygı istiyoruz dedi. Şimdi Sıla ya şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Ahmet Kural da bugün ifadesini verdi. İş artık mahkemeden seyredilecek. Ama son bir hafta sonu biz bunları konuşarak sosyal medyaya en azından geçirdi. Biz Bir Dünya Kadın Sempozyumunda başka şeyler de konuştuk. Eğitimini, istihdamını, göç meselesini, İslam'da kadının yerini. Profesör Doktor Edibe Sözen, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü telefon attığımızda bu sempozyumu organize etti. Hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Efendim şimdi hakikaten çok heyecanlı ve çok güzel sunumlarla geçti. Siz bu konferansı organize ederken ne planlamıştınız? Çıktıları nasıl görüyorsunuz?
Biz bu konferans, bu sempozyumu organizasyonunu gerçekleştirirken yaklaşık 4-5 ay önce başladık çalışmalarımıza. Genelde kadına yönelik sorunları, belirsiz alanları ortaya çıkarmaya çalışmayı amaçladık. Ben amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Hem de çok iyi bir şekilde ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü sonuç bildirgesini hazırladık. Biz sempozyumun bitiş tarihinden bugüne kadar düzeltmelerimizi de yaptık. 25 maddelik bir sonuç bildirgesi ortaya çıkarttık. Bunu medyayla paylaşacağız ve kamuoyu oluşmasına vesile olacak inşallah. İnanılmaz güzel maddeler, somut maddeler, teklifler var bu bildirgede. Ben çıktılarının tasarladığımızdan daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bizim amaçladığımızdan daha zengin bir kadın bakış açısı ortaya çıktı. En önemli olan şey şuydu. Genelde kadın toplantılarına katıldığımızda kadın daha nesnel bir konumda değerlendiriliyor. Ama burada kadınlar kendileri adına konuştular. Yani Uluslararası Mardin Kadın Sempozyumunda kullanılan dil bana göre çok güzel bir dildi. Kadınlar kendilerini özne olarak anlatabildiler. Hangi konumdalar, hangi mesleklerse ona göre yaklaşımlarını, hayata dair planlarını, istihdama dair, eğitime dair, işte teröre dair bütün planlarını kadın bakış açısıyla ortaya koydular. Bence bu anlamda bu sempozyum diğer konferans ve sempozyumlardan bir farklılıkla ortaya çıktı. Ben bu dilden çok memnunum. İnşallah bu dil kadın meselelerini çözmede çok daha iyi noktalara taşıyacak kadın gündemini. Özellikle şiddetten bahsettiniz. Şiddete sıfır tolerans burada yine tekrarlandı. Siyasi bir argüman gibi görülse de sosyal anlamda da buna karşı direnç noktalarının nasıl geliştirileceği üzerinde duruldu. Çok sıklıkla belki gündeme getirmediğimiz ama orada bizzat kendilerinden dinlediğimiz mülteci meselesi ya da göçmen meselesi ya da savaş sonrası travma meselesi çok farklı tebliğlerle gündeme getirildi. Ben bu kadar çok bir arada görmemiştim mesela bu konuya ilişkin konuşmayı. Bir de sahada yapılmış çalışmalar sempozyumun gündemine geldi. Bunların hepsinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Din konusu belki kadınlar tarafından çok dile getirilen bir konu değil. Hep erkeklerin din konusu üzerinde sanki kanaat önderi gibi görüldüğü bir kamuoyu var din ve kadın ilişkisine dair. Yine bu sempozyumda çok öznel bir şekilde din konusu gündeme getirildi ve burada temel ilkeler de ortaya kondu. Mesela mülk edinme meselesi, mesela miras hakkı, eğitim görme, inanç ve ibadet özgürlüğünü yaşama ve en önemlisi kadının onuruna ve saygınlığına ilişkin bir muamele görme hakkına sahip olduğu. Bir de çok önemli bir madde, biz bunu daha epey bir şekillendirdik.
Dünden beri uğraşıyorsunuz hakikaten üstünde hocam, biz de takipteyiz.
Başkan yardımcımızla çok güzel bir madde, onu söylemeden edemeyeceğim. Erkeğin kadını terbiye etme hakkı olmadığı Yanlış dini yorum ve kanaatlerle bunun bir hat gibi algılandığı toplumumuzda yeni bir algı dünyasına ulaşılması gerektiği üzerinde duruldu. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu konuya dikkat çekmesi ve bir üslup geliştirmeye katkıda bulunması görevi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verildi. Hatta ilahiyat fakültelerinde de bu konunun incelenmesi ve buna ilişkin bir dilin kullanılması noktasında bence çok önemli, belki de ilk kez söylenen sözlerden biriydi ya da beyanlardan biriydi. O bakımdan ben sonuç itibariyle hakikaten herkese dokunan, her alana dokunan kadını daha onurlu bir konumda konumlayan toplumda bir şekilde sempozyumun sonuçlandığını görmekten gerçekten çok memnunum. Hatta biraz önce oraya gelen arkadaşlar, yaklaşık 30 kişi vardı konuşmacı olan. Hı hı. Sen de moderatördün. Muhteşem bir oturumda hakikaten
çok
onu da söylemeden geçemeyeceğim. Arkadaşlarım büyük bir kısmı diyorlar ki işte 10 Aralık insan hakları günü günde. Mutlaka kadının insan haklarını yeniden değerlendirelim. Toplantı hızını sürdürüyor.
Bunu çok doğru düşünüyorsunuz hocam. Çünkü bu iş hakikaten Mart ayına kilitlenip kalıyor ve ondan sonrasında da bir adım atılamıyordu zaman zaman. Ve de bazen siyasi şeylerin de gölgesinde kalıyordu. Eminim başka kadın STK'ları da büyük bir heyecanla takip ediyorlardı. Ama Diyanet İşleri Başkanımızın Sayın Huriye Mart'ın yaptığı konuşmayı dünden beri çok konuşuyoruz. Hakikaten bu kadar... Toplum olarak biraz zorlandığımız, biraz kutuplaştığımız bir dönemde kadının İslamiyet'teki rolü ve gücü konusunda daha çok şey duymaya ve kendisini de daha çok böyle televizyonlarda, radyolarda, her yerde daha sık görmeye ihtiyacımız olduğunu biz de fark ettik. Bir de tabii sizin özel bir de konumunuz var. Gaziantep'te çok önemli bir üniversitenin rektörsünüz. Öğrencileriniz arasında da gerçekten hani en çok göç alan, Suriye'den göç alan illerimizden biri ve öğrencileriniz de var. Pek çoğu da çok güzel bir hayat ufku geliştiriyorlar. Bütün o travmaları, zorlukları arkalarında bırakarak. Göç meselesinde neredeyiz hocam? Ne görüyorsunuz? Bu travmayı, zorluğu atlatıp tekrar hani kapıların yeniden açılabilmesi, barışma süreci vesaire. Böyle bir ihtimal sizin şeyinizde de ve beraber yaşadığınız Suriyeli kardeşlerimizle de görüyor musunuz efendim?
Tabii ben yaklaşık 6 senedir bölgedeyim. Kısmi olarak derslere gelip gidiyordum. Ama yaklaşık 1,5 senedir de yöneticilik kademesindeyim. Tabii şehri bir noktada tanıyorum. Yani şehrin çok önemli imkanları var. İmkanlar sunmuş buraya gelen göçmenlere. Yaklaşık şeye kayıtlı, ticaret odası ya da sanayi odasına kayıtlı 1800'ün üzerinde Suriyeli şey var, iş insanı diyelim. Hı hı. İş insanı var. Bunlar şirket kurmuşlar 1800'ün üstünde. Bu çok güzel. Bunların şehre entegrasyonu ya da kültürel entegrasyon noktasında çok ciddi sıkıntılar yok. Ama tabii ki daha çok tarımsal kesimden gelen, hizmet sektöründen gelenler açısından çok ciddi sosyal politikalara ihtiyaç var bölgede. Burada yapılan en somut çalışmalardan bir tanesi Gaziantep Üniversitesi'yle kurulan Göç Enstitüsü. O enstitü birçok farklı çalışma yaptı. Bizim özellikle İktisadi İdari Bilimler Fakültemizde Avrupa Birliği projeleri yapılıyor bu konuya ilişkin. Hatta toplantıya katılan hocalarımızdan ve aynı zamanda sempozyumun danışma kurulunda olan Doçent Doktor Emel Topçu hocamız da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Girişimcilik konusunda yapıyor. Suriyeli girişimciler konusunda yapıyor çalışmalarını. Biz 2014 senesinde Orta Doğu'da barış konusunda çok güzel bir uluslararası toplantı yapmıştık Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde. Şimdi burada tabii bölgede şöyle bir özellik var. Burada farklı üniversiteler belli konularda bir araya gelip ortak çalışmalar yapabiliyorlar. Hı hı. Hoca değişimleri başta olmak üzere, ortak projeler yapmak başta olmak üzere. Ben bunun çok güzel bir sinerjiye dönüştüğünü düşünüyorum. Hatta biraz önce yine Gaziantep Üniversitesi'nden birçok hocamız geldiler üniversitemize. Ve tekrar bu meselenin ne kadar önemli olduğunu ve ne tür çalışmalar yapılabileceğini konuştuk kendi aramızda. Yaklaşık 2000'e yakın öğrencinin halihazırda Gaziantep Üniversitesi'nde okuduğunu, yüksek lisans ve doktoralı Suriyelilerin sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu ve bunların mutlaka iyi yönlere kanalize edilmesi gerektiğini konuştuk yine. Yani entegrasyon demeyelim ama onların sorunlarını çözebilecek, doğru, onları özellikle kalifiye olan elemanları çok daha iyi noktalara getirebilecek bir takım şeyler yapmak lazım. Onlara imkanlar sunmak lazım. Böyle olduğu takdirde inanın bu topluma çok da fazla katkı sunmuş olacaklar. Evet. Mesela Arapça dilinin kendi aralarında kullanıldığını düşünürsek burada hakikaten Arapça da hakim olan bir dil şeyine gelecek. İkinci bir dil olacak, doğru, belki. Bunun üzerine çalışmalar hakkında var, yapılan çalışmalar var ama bu çalışmaları çeşitlendirmemiz lazım, geliştirmemiz lazım. Bu bölgenin bu konuda bir model sunması lazım. Malum küresel dünyada maalesef göçmenlikler konusunda ve mülteciler konusunda çok masum değil. Çok dışlayıcı. Bunu da görüyoruz. Yani dünyaya bir model sunulacaksa ben bu bölgeden çıkacağına inanıyorum bu modelin. Ve çıkacaktır da. Çünkü biz bu konuda çok gayretliyiz. Özellikle sunulan tebliğler, bizim yapmış olduğumuz görüşmeler, öğrencilerin Suriyelilerle olan şeyleri, mülakatları, röportajları, hı hı, vesaire bizi çok farklı yönlere götürecek ve bize bir model inşasını sunacak. Umudumuz var, çalışmalarımız da var. İnşallah ileriki aylarda bunları kamuoyuyla paylaşmaya da fırsatımız olacak.
Daha sık da görüşürüz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. Hakikaten bir dünya kadın sempozyumu hiç daha önce belki de bir araya gelmemiş insanları bir araya getirdi. Kadın meselesi ama en son hocamızın da bahsettiği göç meselesi, göçmenlik meselesi. Şimdi mesela çok enteresan, bölgede Mardin'de hafta sonları oteller tıklım tıklım dolu. Hem turizm canlı, iç turizm, Türkiye'nin pek çok yerinden misafir ağırlıyorlar. Hem de yurt dışından gelenler var. Bölge enteresan bir iç dinamik içerisinde ama aynı zamanda Suriyeli göçmenlerin hem istihdam yarattı ama maaşları aşağı çektiği, işsizlik yarattığına dair de yerel halktan kaygılar var. Önümüzdeki dönemde bunların dengelenmesi önemli ve dediğimiz gibi bölgedeki üniversiteler belki de bu açıdan en büyük şansı yaratıyorlar. Bugünlük bu kadar, bitirelim. Benim bad sesimi de daha fazla dinlemeyin. Daha güzel müzikler dinletelim size inşallah. Saat başında sevgili Ceyda Karan sizinle birlikte olacak haberlerin hemen ardından. Ama bugün veda etmeden sevgili Bülent Ecevit'i analım istedik. Ölüm yıldönümünde mısralarını, güftesini yazdığı o şarkıyla, herkesin, bizim kuşaktan herkesin bildiği o şarkıyla Takalar'la veda edelim. Yarın yokum biliyorsunuz. Çarşamba yine birlikteyiz. İnşallah daha iyi çıkar sesim. Görüşmek üzere.
Takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri lazlı, takalar geçiyor en nazlı yelkenlilerden de güzel. Takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri lazlı, takalar geçiyor en nazlı yelkenlilerden de güzel. Güvenli sularda işsiz dönen en gizli yelkenlilerinden çok duyarak denizi. Takalar geçiyor yükle yürekle, takalar geçiyor emek ile dolu, günlük güneşlik kıyılardan kopmuş denizlerde Anadolu. Takalar geçiyor yükle yürekle, takalar geçiyor emek ile dolu, günlük güneşlik kıyılardan kopmuş denizlerde Anadolu. Geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri nazlı, takalar geçiyor en nazlı yelkenlilerden de güzel. Takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri nazlı, takalar geçiyor en nazlı yelkenlilerden de güzel. Güvenli sular.
karda işsiz dönenen gezi yelkenlilerinden çok duyar Akdeniz'i. Takaları geçiyor yükle yürekler, takaları geçiyor emek ile dolu. Günlük güneşlik kıyılardan kopmuş denizlerde Anadolu. Takaları geçiyor yükle yürekler, takaları geçiyor emek ile dolu. Günlük güneşlik kıyılardan kopmuş denizlerde Anadolu.
Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Ki ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı Salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.